Meclis Gündemi.
Sevgili dinleyenler, Meclis Gündemi'ne hoş geldiniz. Program yapımcıları Murat Baran ve Arzu Yaman, program danışmanımız Hakkı Kurban, ben Tülin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan 45 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyenler. Görüşleriniz ve yorumlarınız için bize +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyenler, bu hafta stüdyomuzda program danışmanımız gazeteci Hakkı Kurban var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Bu hafta sizinle siyasi gündemi konuşacağız. Sayın Kurban, Kasım ayının son haftası ekonomiden siyasete, güvenlikten diplomasiye kadar her alanda yoğun bir hareketliliğe sahne oluyor. Özellikle yerel seçimlerin giderek gündemin ön sırasına doğru yükseldiğini görüyoruz. Birazdan bu konudaki detayları ve Ankara'daki kulis bilgilerini sizden alacağız ama öncelikle meclisteki gündemi konuşalım istiyoruz. Dünden bu yana Meclis Genel Kurulu'nda çevreyle ilgili önemli bir düzenlemenin ele alındığını biliyoruz. Bu düzenlemeyle plastik alışveriş poşetleriyle ilgili önemli bir karar uygulamaya girecek. Bu düzenlemenin detayında neler var? Poşetlerle ilgili nasıl bir hazırlık yapılıyor?
Evet, öncelikle düzenleme çok önemli çünkü sadece bir kanunda değil, aslında 9 kanunda değişiklik yapan bir düzenleme ve çevreyle ilgili pek çok konunun düzenlendiği adımlar atılacak. Bunlardan biri poşet konusu. Uzun süredir konuşuluyordu. Geri dönüşüm çok önemli. Avrupa'da bu konuda çok önemli çalışmalar var. Türkiye'de de şimdi benzer adımların atılması hem Avrupa kriterlerine uyum sağlanması anlamında önem taşıyor, hem de çevrenin korunması anlamında son derece önemli bir düzenleme. Poşetlerle ilgili de 2019 yılından itibaren bu uygulama devreye girmesi planlanıyor. Bu çerçevede de tüketiciye en az 25 kuruştan satılmaya başlanacak poşetler. Yani markete giden vatandaş artık dilediği kadar poşeti alıp içine malzemeleri doldurup oradan çıkamayacak. Bundan sonra her bir poşetin bedeli olacak. Aslında bu bizim Avrupa'ya gittiğimizde pek çok ülkede uygulanan bir yöntem. Marketlerde rastgele o poşetleri alamıyorsunuz. Zaten bez torbalara özendirmeye dönük adımlar atılıyor. Türkiye'de de geçmişte fileler, bez torbalar sıkça kullanılıyordu.
Geçmişe dönüş olabilir bu anlamda.
Evet, bu anlamda bir çalışma olabilir. 2019 başından itibaren artık bu süpermarketlerde, hipermarketlerde gördüğümüz o poşetler tüketiciye ücretli satılmaya başlanacak ve en az 25 kuruştan verilecek. Eğer ücretli olmazsa da bu defa ücretsiz veren kuruluşa dönük bazı yaptırımlar uygulanması öngörülüyor. Bunun da altını çizelim. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konuda yetkili olacak ve yaptırım uygulayacak. Bu kapsamda ambalajlar için depozito uygulanmadan piyasaya sürülen ambalajlarda piyasaya sürenlere ton başına 100 lira idari para cezası kesilmesi öngörülüyor. Kullanıcıya veya tüketiciye plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına da depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası kesilecek. Yani ücretsiz veren de yaptırımla karşılaşacak. Bu şu bakımdan önemli. Plastikler, poşetler maalesef doğada çok uzun yıllar kaybolmuyor, yok olmuyor.
Evet.
Ve doğa bunları absorbe etmekte zorlanıyor. Bu adımla birlikte bunun kullanımının azaltılması öngörülüyor. Bu yönden çok önemli bir düzenleme olduğunu söyleyebiliriz bu adımın. Tabii sadece bununla sınırlı değil, hakikaten pek çok düzenleme var paketin içerisinde.
Evet, çevre kirliliğine yol açan en önemli etkenlerden birinin egzoz gazları olduğu da aşikar. Düzenlemede buna ilişkin de hükümler var. Yurt dışından çok sayıda vatandaşımızın da arabalarıyla Türkiye'ye geldiğini biliyoruz. Bu hususta ne gibi değişiklikler olacak?
Evet, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayanlara 1250 lira para cezası verilecek. Hemen bunun altını çizelim. Bu da hakikaten çevre bakımından önemli düzenlemelerden bir tanesi. Zaten cezası vardı. Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine verilen ceza 500 liraydı. Bu ceza 1250 liraya yükseltiliyor.
Caydırıcılığı yani yaptırım, bayağı yüksel. Yani
biraz da niyet o aslında. Caydırıcılığı artırmaya dönük bir adım. Eğer aynı araç yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olursa burada da 1000 liradan 2500 liraya yükseltilen bir ceza görüyoruz. Yani burada da yaptırım ağırlaştırılıyor. Araçların emisyon ölçümü yaptırmaları bir anlamda daha da zorunlu hale getirilmiş oluyor bu adımlarla. Bunun yanı sıra taşıtın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik katalizör, dizel filtresi bulunmayanlara da taşıt sahibine 1250 lira idari para cezası kesilmesi öngörülüyor düzenlemeyle. Hı hı. Bu konuyla ilgili değerlendirmeler de şu sıralarda genel kurulda devam ediyor. Aslında dün görüşmeleri başlamış düzenlemenin 9 maddesi kabul edilmişti. Bugün de görüşmeler öğle saatlerinde başladı ve gün boyu da devam etmesi, görüşmeler sonucunda da bu düzenlemenin kabulü bekleniyor. Emisyon ölçümü de hakikaten çevre bakımından son derece önem taşıyan düzenlemelerden biri. Çünkü doğayı hakikaten tahrip eden sebeplerden bir tanesi egzoz gazları.
Yurt dışından çok sayıda vatandaşımız da Türkiye'ye geliyorlar. Onlara da bilgi olsun bu anlamda, değil mi? Onların da ölçüm yaptırmaları zorunlu olacak.
Kesinlikle. Zaten Avrupa bu konuda biraz daha sıkı. Hı-hı. Türkiye'ye göre. Türkiye'de de bunlar yapılıyor, evet. Ama yaptırmayanlarla ilgili de yaptırımlar miktarları düşük olduğu için kimi zaman vatandaşlarımız tercih etmeyebiliyor. Hı hı. İşte bu cezaların artırılmasıyla birlikte aslında caydırıcılığın devreye sokulması ve buna uygun bir sürecin işletilmesi planlanıyor. Düzenlemede bu maddenin konulma amacı da biraz da bu.
Hı hı. Aslında Avrupa'yı ve özellikle İskandinavya bölgesini gezdiğimizde birçok kentte bisiklet yollarının yapıldığını, bunlar için özel park alanlarının oluşturulduğunu görüyoruz. Son yıllarda Türkiye'de de bu yönde çabalar var. Bu projeler Türkiye'de de yaygınlaştırılamaz mı? Bu konuda hangi adımlar atılıyor?
Tabii ki yaygınlaştırılabilir. Zaten düzenlemenin bir amacı da bu aslında. Tülin 1 Haziran 2019'dan itibaren yeni imar planlarında bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonları zorunlu olacak Türkiye'de de ve önümüzdeki süreçte biraz daha bu konuya belediyelerin özellikle eğildiğini göreceğiz. Avrupa'ya baktığımızda aslında bunun çok güzel örnekleri var. Çünkü pek çok ülke bisiklet yolları vasıtasıyla hem motorlu araçların kullanımını biraz daha trafikten azaltıyor. Hem çevreci bir kullanım tarzı hem de trafik yoğunluğunu azaltan bir etken bisikletle ulaşım tarzı. Ve bu çerçevede özellikle Türkiye'de de bazı projeler yürütüldü. Örneğin bisiklet yolu projesi kapsamında Sakarya ve Konya'da bazı çalışmalar yapıldı. Buralar pilot il ilan edilmişti geçmişte. Hı hı. Oralarda yürütülen çalışmalar var. Bazı illerde bisiklet yolları %4-5 oranında görünüyor Türkiye'de. Elbette bu son derece yetersiz bir oran. Çünkü eğer bisiklet yolu şehrin ulaşım sistemine entegre edilmezse bir anlamda orası bisiklet yolu olarak adlandırılamaz. Çünkü ulaşımda kullanılmıyor. Sadece vatandaşlar keyif için kullanırlarsa, evet, bazı noktalarda o işe yarıyor. Ama onun ötesinde toplu taşım araçlarından ziyade bisikletle işe geliş gidişlerin sağlanması gibi bir çalışmanın hedeflendiğini söyleyelim. Güzel örnekler var dedik. Örneğin Danimarka bu anlamda son derece ileri gitmiş bir ülke. Hı hı. Danimarka'da neredeyse her 10 kişiden 9'unun bisikleti bulunuyor. Ve 11-15 yaş arası çocukların %49'u da okula bisikletleriyle gidiyorlar. Hatta bir araştırma yapılmış. Kopenhag'da 1970 yılında trafikteki bisiklet sayısı araç sayısının %28'ine denkmiş. 2016 yılı itibarıyla bisiklet sayısı araç sayısının %105'ine ulaşmış. Yani 100 araçtan daha fazla bisiklet kullanılıyor. Araçtan fazla bisiklet sayısıyla bir anlamda son derece çevreci bir ulaşım sistemine sahip Kopenhag. Bu anlamda da hakikaten
örnek
son derece örnek bir kent ve ülke tabii Danimarka. Bunun yanı sıra aynı şekilde özellikle İskandinav ülkelerinde ulaşımın bisiklet yoluyla sağlanmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu da son derece önemli. İngiltere'den Norveç'e, Finlandiya'dan Belçika'ya kadar baktığımızda bisikletin hakikaten önemli bir ulaşım aracı olduğunu görüyoruz. Ve bu anlamda baktığımızda da Avrupa'da, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde, hı hı, 513 milyar euroluk bir ekonomik katkı sağlanmış bisikletin kullanılmasıyla birlikte. Dediğimiz gibi hem paradan tasarruf, hem zamandan tasarruf, hem de trafik yoğunluğunun önlenmesi anlamında baktığımızda insanların o stresten uzak kalmaları için de galiba güzel bir ulaşım yöntemi.
Hem de sağlık açısından çok
kesinlikle
önemli.
Kesinlikle önemli. Günümüzde biliyorsunuz obezite artık giderek yaygınlaşıyor. Bisiklet de bu anlamda enerjiyi sağlayacak, sportif anlamda da katkı sağlayacak önemli ulaşım araçlarından biri. Ve düzenleme yasalaştığında, meclisteki düzenlemeler kabul edildiğinde 1 Haziran 2019 yılından itibaren Türkiye'de de artık belediyeler planlarını çizerken, hazırlarken bisiklet yollarını da ulaşımın önemli araçlarından biri olarak kabul edecekler ve buna uygun düzenlemeler yapacaklar. Hı hı. Sadece bisiklet yolu yapmak yeter değil. Park istasyonları da planlanıyor. Nasıl olacak? Örneğin vatandaşlar belli ulaşım araçlarının olduğu yerlere kadar bisikletleriyle gelebilecek. Örneğin metroya gelecekler. Metronun bulunduğu yerde bir park yapılacak ve bisikletler orada bırakılarak metro yoluyla vatandaş istediği yere gitme imkanına sahip olacak. Böylece biraz daha kompakt bir yapının şehir ulaşımına monte edilmesi hedefleniyor. Dediğim gibi Avrupa'da aslında yoğun olarak kullanılan bir model Türkiye'ye taşınmış olacak. Diliyoruz pek çok şehirde uygulamaya geçer. Çünkü pek çok kentte hakikaten trafikle ilgili büyük sıkıntılar var.
Özellikle büyük şehirler için mükemmel bir uygulama
kesinlikle
olur.
Kesinlikle pek çok vatandaşı zaten konuştuğumuzda diyorlar ki hani biz böyle bir imkan olsa, özel yolu olsa bisikletle gidip gelmeyi tercih ederiz. Hem trafiğin yoğunluğundan kurtulmuş oluruz hem de güzel bir aktivite olur diyorlar. Bakalım bekleyip göreceğiz. Pilot uygulamalar başladı dediğim gibi. Belki pek çok kentte kısa süre içerisinde bunun adımları atılabilir. Şimdi önümüzde yerel seçimler de var. O yerel seçimler öncesinde belediye başkan adayları belki de bunu vaatleri arasına koyacaklar. Bu da önemli bir proje olacak şüphesiz.
Evet. Aslında çevreye ilişkin son yıllarda önemli düzenlemeler çıkarıldığını biliyoruz. Bunlardan biri de illerde sıfır atık yönetim sisteminin kurulması. Bazı belediye ve kuruluşlar bu konuda önemli mesafe kaydetmesine karşın bazıları da beklenen noktaya ulaşılamadı. Bu hususta neler yapılacak?
Evet, atıkların kaynağında ayrı toplanması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüşümünün sağlanması için böyle bir sistem öngörülüyor TÜL'ün. Bu konuyla ilgili geçmişte çeşitli belediyeler hakikaten önemli çalışmalar yürüttü. Gerekli sistemleri, tesisleri oluşturdular ve atıkların bırakın bertaraf edilmesini tekrar kazanılması yoluna gidiliyor artık. Günümüzde model bu. Çünkü geçmişte vahşi depolamayla hem çevre zarar gördü hem o atıklar içerisinde hakikaten ekonomiye kazandırılabilecek pek çok unsur olmasına karşın bunlar değerlendirilemedi. Ama son dönemde atılan adımlarla özellikle bazı belediyelerin kurdukları tesislerle bu atıklardaki yararlı pek çok malzemenin tekrar ekonomiye kazandırıldığını gördük. Çevrenin bu anlamda değiştirildiğini, düzenlendiğini, güzelleştirildiğini gördük. İşte bu adımı Türkiye'de de atabilmek adına bu düzenlemeyi konuldu. Şimdi belediyelere teşvik verilecek. Onlar atıklar konusunda gerekli tesisleri kuracaklar ve hem o vahşi depolamanın önüne geçilecek hem de atıkların son derece sağlıklı bir şekilde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmasının yolu açılacak.
Tabii çevreyi korumak sadece atık yönetimiyle de sınırlı değil.
Şüphesiz.
Görüşülen yasa teklifinde yaban hayvanlarının korunması için de bazı düzenlemeler yapıldığını biliyoruz. Ayrıntısında neler var, nasıl bir koruma sağlanacak bunu da öğrenmek isteriz sizden.
Evet, aslında yaban hayvanları ile ilgili de Türkiye'de önemli çalışmalar yapıldı. Geçmişten bu yana yapılıyor ama ne yazık ki Türkiye'nin hayvan varlığını değerlendirme konusunda çeşitli sıkıntılar yaşandığını da gördük. Belli çevrelerin hayvan kaçakçılığı yoluyla bunları yurt dışına kaçırma gibi bazı yolları tercih ettiğini de gördük. Bunların önlenmesi için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Aslında bu düzenlemede de çeşitli cezalar ve yaptırımlar yoluyla işte bu sıkıntıların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yaban hayatı bir ülkenin zenginliği şüphesiz.
Evet.
Doğanın korunması anlamında da oradaki canlıların geleceğini idame ettirme anlamında da son derece önemli. Bu bakımdan doğanın korunmasını sağlayacak bir düzenleme olarak da dikkati çekiyor meclisteki düzenleme. Hakikaten geniş kapsamlı bir düzenleme olduğunu söylemiştik. Mecliste eğer değerlendirmeler olumlu sonuçlanır ve kabul edilirse kısa süre içerisinde bunun yansımalarını belki de biz pek çok alanda görebileceğiz. Türkiye'de hakikaten çevreyle ilgili çok tartışma yaşanıyor. Geçmişte gezi olaylarının da çevre bahane edilerek başlatıldığını hatırlıyoruz. Dolayısıyla böyle önemli bir konuda çıkartılan düzenlemelerle aslında bu tartışmaların da önüne geçilmesi hedefleniyor. Belli çevrelerin bu konuyu kullanarak belki farklı amaçlarını gerçekleştirmesinin önüne geçilmesi adına da son derece önemli bir düzenleme olduğunu söyleyebiliriz.
Çevre konusu konuşulurken sanırım enerji yatırımlarına ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Zira bir yandan Türkiye'nin enerji ihtiyacı var derken diğer yandan çevre zarar görecek diye de endişeleniyoruz. Yasada buna ilişkin ne tür düzenlemeler var? Bu ikilemi nasıl aşacağız?
Evet, aslında özellikle sulak alanlarda bazı enerji tesislerinin kurulması noktasında çok tartışma yaşandı geçmişte. Bir taraftan sen de söyledin, Türkiye'nin enerji ihtiyacı var. Enerji yeterliliğini sağlaması, talebi karşılaması gerekiyor. Ama bir taraftan da Türkiye'nin enerji imkanları yetersiz. Bu anlamda baktığımızda Rusya'dan, İran'dan, diğer çevre ülkelerden enerji kaynaklarının ithal edildiğini biliyoruz. Bunun yanı sıra işte Katar'dan, Cezayir'den LNG gazı getiriliyor. Buna benzer enerji kaynaklarıyla bu ihtiyacın giderilmesine çalışılıyor ama önemli olan ülkelerin kendi enerji ihtiyaçlarını kendi sınırları içerisinde mümkün olduğunca karşılayabilmeleri. Çünkü enerji de aslında kim zaman bir silaha dönüşebiliyor. Bunun geçmişte örneklerini biz Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan o krizde gördük. Avrupa Birliği bu anlamda büyük sıkıntılar çekti. Türkiye de o sıkıntıları yaşayan ülkelerden biri olmuştu. İran'la ilgili ambargoların gündeme geldiğinde veya Irak'ta petrol boru hattımız var, oradaki güvenlik sorunları ortaya çıktığında aslında enerji güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu biz gördük. İşte burada da yerli imkanların bir şekilde değerlendirilebilmesi için çeşitli adımlar atılıyor. Nükleer enerji bunlardan biriydi. Türkiye'nin su imkanı da var. Bunu da değerlendirme adına işte çevreyle ilgili bu düzenlemenin içerisine bazı maddeler konuldu. Su alanlarında yenilenebilir enerji üretim santralleri yapılabilecek bununla birlikte. Çünkü bu konuyla ilgili de engeller vardı. Doğayla ilgili evet bazı hassasiyetlerimiz var. Korunması son derece önemli. Tabii bunları yaparken buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani enerji ihtiyacını karşılayacağız derken bir taraftan da doğaya zarar vermemek önem taşıyor. Buradaki dengeyi korumak son derece önemli. Sanıyorum bu konudaki değerlendirmeleri de hem ilgili kurumlar, hem güvenlik birimleri, hem de belediyeler vasıtasıyla ve yerel yönetimlerle karşılıklı değerlendirmelerle bu sıkıntılar aşılacaktır diye düşünüyorum. Burada hakikaten Türkiye nükleer santralleri de yaparak bir anlamda kendi enerjisini üretmeye çalışıyor. İşte jeotermal enerji kaynaklarımız var. Enerji Bakanlığı'nın yaptığı çeşitli çalışmalar oldu.
Rüzgar enerjisi için de çok yatırım yaptığımızı biliyorum. Yenilenebilir enerji konusunda çok araştırmalar yapılıyor ve buna dair yatırımlar da arttı diye biliyorum.
Evet, kesinlikle. Hatta Enerji Bakanlığı'nın kısa süre önce yürüttüğü bir çalışma vardı. Türkiye'nin rüzgar potansiyelini araştırdı ve bu anlamda Avrupa'nın en fazla rüzgar potansiyeli olan ülkelerden biri olduğu tespit edildi. Özellikle Batı Anadolu bölgesi bu anlamda önemli potansiyel oluşturuyor. Zaten belli noktalarda o rüzgar santralleri kuruluyor. Ama bunların sayısının çok daha fazla artması bu imkanın daha iyi değerlendirilmesi önem taşıyor. Güneş enerjisi bir başka önemli doğal kaynak. Bu anlamda Karapınar'da, Konya Karapınar'da tesisler kurulduğunu biliyoruz ama bunların da yaygınlaştırılması bu imkanın son derece daha iyi değerlendirilebilmesi mümkün. İşte bunun için de çeşitli adımlar atılıyor. Bir taraftan bakanlıklar çalışma yapıyor ama bir taraftan da hakikaten bu yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla devreye sokulması önem taşıyor. Çünkü Avrupa'da ve dünyanın pek çok ülkesinde artık biraz daha fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının devreye sokulduğu bir döneme girdik. Bazı ülkeler hatta nükleer enerji santrali yapmayı bile bir anlamda tekrar değerlendiriyor, durduranlar var. Buraya harcayacakları kaynakları da yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendirmeyi tercih ediyorlar. Türkiye'de de işte bu dengenin kurulmasına çalışılıyor. Biz doğalgaz ithal eden bir ülkeyiz ne yazık ki. Petrol kaynaklarımız da bu anlamda son derece sınırlı. Bir taraftan da gelişen bir ülkeyiz. Gelişen ülkelerin enerjiye ihtiyacı olur. Sanayinin bu anlamda yüklü miktarda enerjiye ihtiyacı var. Bunu ithal enerjiyle karşılamak yerine Türkiye'nin kendi üretebileceği, kendi imkanlarını değerlendirerek üretebileceği enerjiyi kullanmasıyla mümkün. İşte burada rüzgarın, güneşin çok daha fazla kullanılabileceği imkanlar var Türkiye'de. Bunlar değerlendirilebilir. İşte böyle su alanlarına kurulabilecek yenilenebilir enerji kaynakları da değerlendirilebilir. İşte bu anlamda dediğimiz gibi bu tartışmaları da belki biraz daha sağlıklı yaparak Türkiye'nin ihtiyacını ama aynı zamanda doğanın da korunmasını bir arada değerlendirebileceğimiz projeler gündeme gelebilir. Bu konuda bilimsel çalışmalar da var. Onlar gözden geçirilebilir. Şüphesiz bu yasanın kabulünden sonra bu projelerin uygulaması aşamasında bunlar da ayrıca değerlendirilecektir.
Güzel bir yasa, inşallah meclisten geçer ve sonuçlarını görürüz. Sayın Kurban, programımızın bu bölümünde biraz da yerel seçimi konuşalım. 31 Mart'taki yerel seçimlere artık 4 ay kaldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkülerle birlikte 60 ilde AK Parti adaylarını açıklamış oldu. Eski bakanlardan valilere, iş adamlarından kadınlara kadar farklı kesimlerden isimlerin aday olduğunu bir gördük. AK Parti'nin bu tercihlerinde neler belirleyici oldu?
Tabii yerel seçimlerin farklı bir özelliği var Tülin. Genel seçimlerde evet milletvekilleri belli hassasiyetlere göre belirleniyor ama yerel seçimler biraz daha adayların ön planda olduğu. Evet kesinlikle partilerin de tercihleri, değerlendirmeleri, vaatleri bunda etkin ama belediye başkan adaylarının bireysel niteliklerinde ön planda olduğu seçimlerdir yerel seçimler. Geçmişte de bunun örneklerini gördük. Bu anlamda AK Parti'de adaylarını belirlerken hem kamuoyu tarafından bilinirliklerini hem de yerel yönetim anlamında tecrübeleri olan isimleri değerlendirmeyi tercih etti. Ama büyük şehirlerle ilgili farklı hassasiyetler de söz konusu şüphesiz. Baktığımızda Ankara'da Mehmet Özhaseki aday yapıldı. Normalde Mehmet Özhaseki Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmış. Halen AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten bir isim. Ama geçmişine baktığımızda yıllarca Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığını görüyoruz. Yani yerel yönetimler konusunda son derece tecrübeli, deneyimli bir isim. Bir büyük şehirde son derece önemli projelere imza atmış bir isim Mehmet Özhaseki. Ve bu konudaki tecrübeleriyle de yıllarca halktan o teveccühü görerek o görevi sürdürmüş biri. AK Parti'nin en yüksek oy aldığı illerden biridir Kayseri. Bunda da şüphesiz Özhaseki'nin o dönem yaptığı çalışmaların etkisi büyüktü. Çevre Şehircilik Bakanlığı yaptı. Bunun yanı sıra AK Parti'de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevi de yürüttü. Bu anlamda hem genel siyaseti bilen hem de yereldeki işleyiş son derece iyi bilen tecrübeli bir siyasetçi. Bu anlamda Ankara'da da adından söz ettirecek isimlerden biri olacak. O aşikar.
Peki İzmir'e gelecek olursak İzmir'de de Nihat Zeybekçi aday yapıldı. Nihat Zeybekçi için neler söylersiniz?
Tabii Nihat Zeybekçi ismine de baktığımızda eski bakanlardan Ekonomi Bakanlığı yaptı uzun süre. Hatta bir dönem yaptı. Aradan sonra tekrar aynı göreve getirildi. O görevi de sürdürdü. Bu anlamda hem sanayiden gelen bir isim, Denizli'de uzun yıllar bu konuda çalışmalar yaptı. O da yerel yönetimler anlamında Denizli'de görev üstlenmiş bir isim. Denizli, İzmir'le benzer yanları olan aslında Ege'nin havasını en iyi taşıyan illerden biri. Bu anlamda İzmirlilerin de çok yakından tanıdığı, bildiği bir isim. Biraz da siyasetteki tecrübe hakikaten son derece önemli. Geçmişten bu yana baktığımızda aslında İzmir'de CHP ile AK Parti arasında önemli bir rekabetin olduğunu ama CHP'nin bugüne kadar biraz daha ön planda olduğu ve belediye başkanlığını kazandığı bir kent olduğunu görüyoruz. Geçen dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım AK Parti'nin İzmir'den adayıydı. Orada AK Parti'nin oylarını önemli oranda artırmasına karşın yine CHP yerel seçimleri kazanmıştı. Bu defa da yine siyasette tecrübeli, İzmir'deki insanların da çok yakından tanıdığı, aynı zamanda Ege insanının özelliklerini de yansıtan bir isimle AK Parti yarışa girmeyi tercih etti. Nihat Zeybekçi AK Parti'nin adayı oldu. Aslında farklı adaylar da konuşuldu. Bunlardan bir tanesi örneğin Mahmut Özgener'di. Ama kendisiyle yapılan değerlendirmeler sonucu genel siyasetteki tecrübesine de bakıldı. Temayül yoklamaları yapılmıştı AK Parti'de. Temayül yoklamalarında da teşkilatın tercih ettiği isimlerden biriydi bu anlamda Nihat Zeybekçi ve İzmir için de onun tercih edildiğini gördük. Tabii bunun yanı sıra pek çok isim var gündeme gelen. Bunlar şüphesiz eski bakanlardan Faruk Gözde örneğin Düzce'den aday yapıldı. Mustafa Demir Samsun'dan aday gösterildi. Fatma Şahin zaten Gaziantep Belediye Başkanlığı'nı yürüten bir isimdi. Tekrar aday yapıldı. Buna benzer eski bakanların sahada olduğu bir süreci yaşıyoruz. Belki bunlarla da sınırlı kalmayacak. Çünkü 60 ilde AK Parti adaylarını açıkladı ama 21 il daha var ve bunlar arasında hakikaten İstanbul'da önemli illerden biri.
İstanbul deyince Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın ismi daha çok konuşuluyor. Dün de bir görüşme yaptılar Cumhurbaşkanı'yla. Yalnız bu görüşme basına yansımadı, açıklanmadı. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Binali Yıldırım'ın adaylığı sizce kesin mi?
Tabii siyasette 24 saatte hakikaten çok
Şey değişiyor
şeyler
ve kesin
değişebilir.
cümleler de söylemek tabii ki mümkün olmuyor.
Kesinlikle ama şunu belirtmekte yarar var. Temayül yoklamaları yapıldığında İstanbul'da kimi aday görmek istersiniz sorusuna AK Parti teşkilatı birinci sırada Binali Yıldırım dedi. Sadece o değil tabii. Anketler yapılıyor. AK Parti müteaddit defalar periyodik olarak illerde Türkiye genelinde anketler gerçekleştiriyor. Bu anketlerde kimi aday görmek istersinizin yanı sıra kimi görmek istemezsiniz veya gelecek olan adaydan hangi projeleri bekliyorsunuz gibi çeşitli sorulara da yanıt vermelerini istiyor. Gelen yanıtlara bakıldığında hakikaten Binali Yıldırım isminin İstanbul'da en fazla istenen, beklenen, tercih edilen isim olduğunu görüyoruz. Bu anlamda AK Parti'de de ilgi alaka bundan yana ama çeşitli değerlendirmeler yapıldı, iddialar ortaya atıldı. İşte ilçe belediyelerinin de belirlenecek adaylarla ilgili bazı anlaşmazlıkların olduğu gibi iddialar gündeme geldi. Şüphesiz bunlarla ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bu konu sorulduğunda Güney Amerika gezisinden sonra bu konuda kararını açıklayacağını bildirmişti. Bu anlamda herhangi bir pürüzün olmadığının da altını çizmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hı hı. İstanbul'la ilgili ayrı bir program yapacak AK Parti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte kalan 20 ilin belediye başkan adayları da netleşmiş olacak. Cumhurbaşkanı Güney Amerika gezisine çıkıyor 30 Kasım itibarıyla. Döndükten sonra da aralığın ilk haftasında İstanbul ve diğer kalan illerle ilgili adayında netleşmesini bekliyoruz. Ama bugünden görünen Binali Yıldırım ismi listede ilk sırada görünüyor. Tabii ki olmazsa AK Parti'de farklı adayların isimleri de var. Tabii bu noktada altını çizelim. Siyasette 24 saat uzun süre, anlık bile bazen fikirler, kararlar değişebiliyor. AK Parti'de şöyle bir süreç işletiliyor aday belirleme çalışmaları ile ilgili. Geçmişte başvurular alındı. Başvuruların alınması önemli bir aşamaydı. Bunun yanı sıra anketleri dedik çok önemli. Partinin önüne gelen isimlerin değerlendirmeleri ayrıca alınıyor. AK Parti'de komisyonlar var. Bu komisyonlar tek tek belediye başkan adaylarının profillerini inceliyor. Başvuru yapanların hangi projelerle önlerine geldiğine dikkat ediyor. Temayül yoklaması demiştik. Hı hı. Teşkilatta ilk kez elektronik temayül yoklaması yapıldı. Buradan çıkan sonuçlar hakikaten önem taşıyor. Tüm bunlar derleniyor. Mevcut belediye başkanlarının karneleri ayrıca hazırlanıyor. Milletvekillerinin değerlendirmeleri var. Bunlar alınıyor. Yani çok çeşitli faktörler göz önünde bulundurularak adaylar elekten geçiriliyor adeta ve onun sonucunda belirleniyor. Bunun da altını çizelim. Ama İstanbul özelinde tekrar oraya dönecek olursak birinci sırada Binali Yıldırım ismini şimdiden konulduğunu söyleyebiliriz.
Peki muhalefet partilerine geçecek olursak MHP İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday göstermeyerek AK Parti'nin adaylarına tam destek vereceğini açıkladı. Diğer muhalefet partilerinin de bir işbirliği arayışlarının olduğunu görüyoruz. Bunlar siyasi denklemleri ve yereldeki yarışı nasıl etkiler?
Evet, sen de belirttin. Bir taraftan aday belirleme çalışması var Ankara'da ama diğer taraftan da hakikaten ittifaklar işbirliği konusunda bir dirsek temasının yürüdüğünü, sürdüğünü söyleyebiliriz. Bu anlamda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin duruşu önem taşıyor. Cumhur İttifakı'nın hangi şartlarda devam edeceği konusunda bir ara çeşitli tartışmalar yaşandı. Evet, yerelde ittifak olmayacağı, MHP'nin 81 ilde de adayını göstereceği şeklinde değerlendirme yapılmıştı. Bunu bizzat Sayın Bahçeli MHP'nin grup toplantısında ilan etmişti ama aradan geçen zamanda, biraz önce de söyledik, 24 saat uzun dedik.
Evet.
Çeşitli tartışmalar yaşandı. Diğer muhalefet partileri arasında ittifak görüşmeleri gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra Türkiye'ye dönük içeriden ve dışarıdan çeşitli çevrelerin farklı değerlendirmeleri gündeme gelmeye başladı. İşte bunları gördü Sayın Devlet Bahçeli ve sonuç itibarıyla AK Parti ile Cumhur İttifakı'nın yerelde de devam etmesi noktasında kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirtti. Burada da zaten yerel seçimler kanunu olarak ittifak sözcüğünü belki kullanmak doğru değil, bir işbirliği süreci işletilmesini kararlaştırdı. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde de net olarak ifade etti. Siz İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de kime aday gösterirseniz gösterin, biz MHP olarak sizin adayınıza destek vereceğiz ve bu üç ilde adayımızı çıkartmayacağız şeklinde değerlendirmeler oldu. Tabii bu iş sadece bununla sınırlı kalmayacak. Bu bir jestti. Şimdi AK Parti'de benzer bir jeste karşılık vermeye hazırlanıyor. Bir değerlendirme süreci var Tülin. İşte Osmaniye'de örneğin AK Parti aday çıkaracak mı, çıkarmayacak mı? MHP adayına mı destek verecek? Bu değerlendirilen hususlardan biri. Manisa bu anlamda önem taşıyan illerden biri. Adana aynı şekilde. Buna benzer bazı illerle ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Acaba AK Parti ve MHP ayrı ayrı aday çıkartırlarsa ne olur? Tek bir aday üzerinde uzlaşırlar ve birbirlerinin adaylarını desteklerlerse sonuç ne olur? Bunların da değerlendirmeleri yapılıyor. Çünkü sen de söyledin, muhalefetin diğer kanadında da ayrı bir ittifak çalışması söz konusu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü pazartesi günü. Ve kısa süre içerisinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le de bir araya gelecekler. Evet. Orada da belki ikili, üçlü bir ittifak söz konusu olabilir. Bu noktada da sadece yürütülecek işbirliğinin çerçevesi değil, adaylar üzerinde de değerlendirmeler yapıldığını biliyoruz. Şüphesiz bunlar kapalı kapılar ardında yapılıyor ama parti yöneticileriyle paylaşıldığında biz de değerlendirmelerini alma fırsatı ediniyoruz. Bu anlamda bazı illerle ilgili de CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi arasında temas trafiğinin yürütüldüğünü bu anlamda söyleyebiliriz. Tabii sadece bununla da sınırlı değil. HDP ile CHP arasında da bazı illerde acaba işbirliği yapılabilir mi? Bazı adaylar desteklenebilir mi şeklinde bazı kapalı kapılar ardında görüşmeler yapılıyor. Bunların yansımalarını da biz önümüzdeki günlerde aday listeleri şekillendiğinde göreceğiz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi evet bir grup adayını açıkladı. Bazı ilçelerde, beldelerde de adaylar belirlendi. Ama 6 Aralık'ta önemli bir toplantı yapacak CHP. Parti meclisi toplantısı gerçekleştirilecek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ve o toplantıda 300'e yakın il, ilçe ve beldede CHP'nin adaylarının netleştirilmesi öngörülüyor. Şüphesiz gözlerin odaklandığı yerler büyük şehirler olacak. Çünkü Ankara, İstanbul ve İzmir'de de CHP'nin kimi aday göstereceği veya bu illerle ilgili diğer partilerle bir işbirliği yapılıp yapılmayacağı da merakla bekleniyor.
Evet.
Sen de biliyorsun, konuşuyoruz. Çeşitli isimler var. Örneğin Mansur Yavaş ismi Ankara'da geçmiş seçimlerde sürekli ön plandaydı. Bu seçimde de üzerinde
tekrar
çok
ön plana çıktı. Çok evet. Üzerinde çok konuşulan bir isim oldu.
Evet, çünkü bir taraftan İyi Parti aday yapmak istiyor. Bir taraftan acaba CHP aday gösterir mi? Veya ikisi uzlaşarak Mansur Yavaş ismi üzerinde ortak aday yapabilirler mi? Bu ittifaka Saadet Partisi dahil olabilir mi Ankara'da? Bunun işte değerlendirmeleri yapılıyor. Sadece Mansur Yavaş ismi yok tabii ki. Cengiz Topel Yıldırım örneğin CHP içerisinde yoğun olarak konuşulan isimlerden biri. Tabii ki İstanbul, İzmir, Adana, Mersin buralarla ilgili de bu partiler arasında değerlendirmeler sürüyor. Bir taraftan kendi adaylarını belirliyor partiler ama bir taraftan da eğer işbirliği kağıt üzerine dökülecek olursa da belki bazı illerde bu partilerde aday göstermeyerek başka bir partinin adayına destek çıkabilirler. İşte bu biraz da o görüşmelerin sonucunda ortaya çıkacak. Bu anlamda Kasım ayının son haftasındayız. Artık son günlerini yaşıyoruz.
Evet.
Aralık ayı biraz daha sıcak geçecek. Evet, kış ayına giriyoruz. Ama
siyasetin
ateşi yükselecek.
Olacak,
onu
evet.
Net olarak söyleyebiliriz. Çünkü seçimler artık 4 ay kaldı. Ve bu 4 aylık süre içerisinde sadece aday belirleme ve ittifak çalışmaları değil, aslında hem partilerin hem adayların çeşitli vaatleri de olacak. Bunu da belirtelim.
Aralık ayında büyük bir ihtimal adaylar netleşecek gibi görünüyor değil mi?
Büyük oranda, çünkü örneğin İYİ Parti henüz adaylarını açıklamadı. Aralık başından itibaren aday adaylığı başvurularını alacak ama biraz önce de konuştuğumuz gibi ittifak süreci bu anlamda önem taşıyor. Bunlar ne ölçüde işletilecek, bu da belli olacak. Yani Aralık ayı aslında aday listelerinin oluşturulacağı, belki işbirliği süreçlerinin de daha fazla netleşeceği bir süreç olacak. Bu anlamda yılın son ayına gireceğiz ama yılın son ayında belki 2019 yılına damga vuracak listelerin şekillendiği bir ayı yaşamış olacağız. Bu anlamda siyasetin ateşinin son derece yüksek olacağı bir aya giriyoruz. Bunu belirtelim.
Merakla bekliyoruz o zaman. Hakkı, yurt dışındaki vatandaşlarımız da şüphesiz yerel seçimlerde oy kullanmasalar da özellikle kendi illeriyle ilgili süreçleri çok yakından takip ediyorlar. Yurt dışındaki vatandaşlarımız 31 Mart seçimlerine hangi gözle bakmalı? Sandıktan çıkacak sonuçların diğer seçimlere göre farkı ne olacak sence?
Şüphesiz 24 Haziran seçimleri genel seçimlerde Cumhurbaşkanı seçildi ve yeni hükümet sisteminin ilk seçimleri oldu. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 24 Haziran'daki genel seçimlerle birlikte uygulamaya girmişti. Yerel seçimler aslında genel seçimlerin bir bütünleyicisi olacak. Yereldeki yansımalarını biz görmüş olacağız. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin pekişmesi için belki yerelde de bu anlamda güçlü yöneticilere ihtiyaç olacak. Bu anlamda da zaten siyasi partiler özellikle bu konu üzerinde duruyorlar. Çünkü baktığımızda ittifak süreçlerinin de aslında 24 Haziran'dan miras kalan adımlar olduğunu görüyoruz. Çünkü 24 Haziran'da evet adaylar çekişti ama bir taraftan da hem Cumhur İttifakı hem Millet İttifakı'nın karşılıklı rekabet içerisinde olduğunu görmüştük. Şimdi de benzer arayışlar var. Aslında yerel seçimlerde adaylar kadar bu ittifakların da mücadele ettiği, yarıştığı seçimleri biz şahit olacağız. Bu yönüyle de yurt dışındaki vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor. Tabii ki Türkiye'deki seçimleri bütün vatandaşlarımız çok yakından takip ediyor. Kendi doğdukları iller yönüyle de kimler aday gösterilmiş, o adaylar kendini ölçüde tanıyor, hangi projelerle karşılarına çıkıyor, yurt dışındaki vatandaşlarımız da şüphesiz bunları çok yakından takip edeceklerdir. Çünkü her yaz neredeyse vatandaşlarımız bir şekilde imkanlı buldukları ölçüde kendi memleketlerine çıkıp geliyorlar. Oradaki değişimleri belki onlar çok daha yakından takip edebiliyorlar. Çünkü siz sürekli bir yerde yaşadığınızda belki oradaki değişime çok dikkat etmeyebilirsiniz. Ama uzun bir süre uzak kaldığınızda tekrar döndüğünüzde neler değişmiş, hangi binalarda ne tür değişiklikler yapılmış, çevrede neler yapılmış, hangi projeler uygulamaya konulmuş, bu anlamda hakikaten bir test niteliğini taşıyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın gözlemleri de bu anlamda son derece önemli. Yerel seçimlere de bu gözle bakacaklarını düşünüyorum ben.
AK Parti seçmeninin karşısına yine bir manifesto ile çıkmayı planlıyor ve bunun hazırlıkları yapılıyor. Seçim beyannamesinde neler görebiliriz? AK Parti yerel seçim stratejisini bu kez nasıl kurmayı planlıyor?
Evet, AK Parti aslında bunu bir gelenek haline getirdi. Evet. Bütün seçimlerden önce bir beyanname açıklıyor ve bunu bir manifesto havasında açıklıyor. Yani sadece belli projelerin hayata geçirileceği, onların anlatıldığı metinlerden ziyade AK Parti'nin yaklaşım tarzı, sosyal hayata bakışı, gelecekle ilgili neler planladığı, 2023, 2053 ve 2071 bakış açılarının da yansıtıldığı manifestolar oluyor bunlar. Yerel seçimler için de bir hazırlık yapılıyor. AK Parti içerisinde bir komite oluşturuldu. Bu komite tarafından yerel yönetimlerin başına geçecek isimlerden neler bekleniyor, bunlar belirtiliyor. AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki bugüne kadar yaptıklarıyla bundan sonra yapmak istediklerinin altı çizilecek. Bugüne kadar hep AK Parti'de ifade edilen bir hizmet belediyeciliği anlayışı vardı. Ve örnek olarak da hep Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği projelere atıf yapılıyordu. Bunlar ulaştırmadan tutun çevreyle ilgili pek çok projeye kadar sayılabilir ve o dönemde İstanbul'un pek çok sorunundan kurtularak modern bir büyük şehir olma yolunda hızlı bir şekilde gelişim gösterdiğini ifade ediyorlar. Şimdi benzer süreçlerin aslında o örnek belediyeciliğin bir anlamda gelecek dönemde seçilecek olan başkanlar tarafından hayata geçirilmesi ifade ediliyor. Ama bu sadece hizmet belediyeciliği ile sınırlı değil, gönül belediyeciliği adı altında da sloganıyla da bir yaklaşım getirmek istiyor AK Parti. İşte bu ifadeyi aslında biz beyannamenin kilit cümlesi olarak görebiliriz. Hizmet belediyeciliğinin yanı sıra gönül belediyeciliği de artık bundan sonraki süreçte AK Parti'nin ön planda tutacağı unsurlardan biri olacak. Nedir bu? Evet, yollar yapılıyor, kaldırımlar yapılıyor, binalar inşa ediliyor ama bir taraftan da sosyal dokunun gelişmesi, kültürel anlamda kentlerin hızlı büyümesi bu anlamda AK Parti'nin hedefleri arasında. Biraz önce aslında bisiklet yollarını konuştuk.
Evet.
Buna benzer işte insana dokunan bazı şeyler yapılacak. Millet bahçeleri örneğin bunlardan bir tanesi. Vatandaşları bütünleştirecek, bir arada tutacak. Aslında teknolojiyle birbirinden ailelerin koptuğu bir ortamda biraz daha onları aynı ortamlarda buluşturacak, ortak tarihi, kültürü, milli birliği simgeleyecek bazı projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. İşte aslında o gönül belediyeciliği dediğimiz şeylerin içinde bunlar da olacak mesela.
Yani şehirlere yeni bir ruh verilecek denilebilir.
Kesinlikle bu sadece tabii dış görünüşle de ilgili değil. Aslında senin belirttiğin o unsur toplumsal yaşayışla da ilgili. Bu anlamda insanların ihtiyaç duyabileceği çeşitli imkanların kentlere bir şekilde yerleştirilmesi, yenilerinin yapılması hedefleniyor. İşte biraz önce millet bahçelerinden bahsettik. Evet. Sadece bununla da sınırlı değil. Şüphesiz çevre şehircilik anlamında da bazı politikalar üretilmesi öngörülüyor. Örneğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürekli altını çiziyor. Biz artık dikey yapılaşma değil, yatay yapılaşma istiyoruz. Yüksek binalar değil, daha yatay, içinde bahçelerin olduğu, çocukların oynayabileceği binalar istiyoruz diyor. İşte bunların da olacağı bir belediye anlayışı AK Parti'nin manifestosu olarak nitelendirilen o seçim beyannamesinde yer bulacak. Bunu da Aralık ayı içerisinde hazırlamış olacak AK Parti yönetimi. Şu an hazırlıkları sürüyor. Onu da kısa süre içerisinde tamamlayarak belki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı büyük bir organizasyonla, kamuoyuyla paylaşacaklar.
Sayın Kurban, gündemin oldukça hareketli olduğunu söylemiştik programımızın başında da. Tabii bu yoğunluk arasında güvenlik konuları da öne çıkıyor. Dün Milli Güvenlik Kurulu toplanmıştı. Toplantının ardından da içinde son derece önemli vurgular olan bir bildiri yayımlandı. Bildiride özellikle terörizmle mücadele konusundaki ifadeler dikkati çekti. Suriye konusunda da uluslararası camiaya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik mesajlar oldu. Bu mesajların perde arkasında yatan sebepler neydi?
Evet, Türkiye'nin özellikle Suriye ve Irak'taki gelişmelerle çok yakından ilgilendiğini biliyoruz. Buralardaki gelişmeleri bir beka sorunu olarak görüyor. Çünkü oralardaki ülkelerdeki devlet birliği zedelendi ve farklı gruplar, terör örgütleri buralarda yapılandı. Şimdi bunlar Türkiye'ye yönelik tehdit oluşturuyor. Geçmişte bunun etkilerini biz terör saldırılarıyla yaşadık. Bunun önüne geçmek amacıyla sınır boyunda güvenli bölgeler oluşturmaya çalışıyor Türkiye ve bu anlamda hakikaten hem Fırat Kalkanı Harekatı hem de Zeytin Dalı Harekatı son derece önemliydi. Çünkü özellikle başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bazı ülkelerin desteğiyle bir terör koridoru oluşturulması ve burada bir terör devleti oluşumunun önünü açan gelişmeler yaşanmıştı. Aslında o iki harekatla birlikte bunların önüne geçildi. Ama tamamen tehdit yok oldu mu? Hayır. Halen Fırat'ın batısında ve doğusunda terör örgütleri, başta PKK'nın uzantısı PYD, YPG unsurları olmak üzere, DEAŞ da dahil olmak üzere bir kuşakta yer alıyorlar. Ve Türkiye onları da etkisiz hale getirmek adına sürekli gerekli uyarıları yapıyor. Bu anlamda özellikle uyarıların Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik yapıldığını söyleyebiliriz. Zira Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar Türkiye'nin hem uyarılarını göz ardı etti hem de bir terör örgütü olduğu bilinmesine rağmen PKK, YPG'ye silah desteği yaptı. Binlerce tırla, uçaklarla bu silahlar terör örgütüne ulaştırıldı ve ne yazık ki o silahlar hem oradaki sivilleri hem Türkiye'deki insanları hedef alan noktaya ulaştı. İşte bunların önüne geçmek için Türkiye o kararlılığını her defasında vurguluyor. Dünkü Milli Güvenlik Kurulu'ndan yayımlanan bildiri de aslında bu hassasiyetlerin vurgulandığı bir bildiri niteliğindeydi. Çünkü Suriye ve Irak'ta yuvalanan terör örgütlerinin varlığından kaynaklanan ve Türkiye'nin güney sınırlarına yönelik tehdide karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla mücadelenin kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır şeklinde bir ifade konuldu örneğin oraya. Bazı ülkeler denilerek özellikle Amerika'ya işaret edildiğinin altını çizelim. Proje terör örgütleri olarak nitelendiriliyor. FETÖ, PYD'ye ve PKK, KCK'nın ve bunların Suriye koluyla birlikte de bunların terör örgütü olarak görülmemesinin terörizmle küresel ölçekteki mücadeleye büyük zarar verdiğinin de altı çiziliyor. Hakikaten Milli Güvenlik Kurulu'nun bu vurgusu son derece önemliydi. Tabii bu noktada altını çizelim. Özellikle İstanbul'da dörtlü zirve yapılmıştı.
Evet.
Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya başbakanları ve devlet başkanlarının katılımıyla dörtlü bir zirve. O zirveden çıkan sonuçlar da son derece önemliydi. Onun da altını çizelim çünkü orada özellikle Suriye'de artık bir an evvel o siyasi sürece girilmesi, anayasa yapım aşamalarının hayata geçirilmesi, anayasa komitesinin bir an önce oluşturulması, çözüm için belirlenen yol haritasının uygulamaya geçirilmesinin önemli olduğu vurgulanmıştı. Dünkü Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde de bu noktaların altının kalın harflerle çizildiğini gördük biz. Dolayısıyla Türkiye artık bir an evvel Suriye ve Irak'ta toprak bütünlüğünü koruyacak. Burada bir an önce gerekli yönetimsel yapılanmanın oluşturulmasını sağlayacak, halkın güvenliğini sağlayacak bir yapılanmanın oluşturulmasını istiyor. Ama bu yapılırken de terör örgütleriyle değil, orada halkın, yerel halkın güçleriyle bunun gerçekleştirilmesi gerektiğini, ilgili ülkelerin de bu noktada yönetimlere destek olmasının önem taşıdığını vurguluyor. Kısacası terör hassasiyeti Milli Güvenlik Kurulu'nun bildirisine de yansıdı. Bunu müteaddit defalar çeşitli toplantılarda dile getirmişti Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat Amerikan Başkanı Donald Trump'a Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetlerini iletmişti. İşte bu hassasiyetlerin aslında dünkü Milli Güvenlik Kurulu bildirisine de bir kez daha yansıdığını ve bunların uluslararası camiada bir mesaj niteliğinde olduğunu da söylememiz gerekiyor.
Sayın Kurban, programımızın son dakikalarına girdik. Size son olarak şunu sormak istiyorum. Milli Güvenlik Kurulu'nda terörle mücadele ve bu özelde Suriye ve Irak'taki duruma ilişkin dikkat çekici değerlendirmeler yapıldı ama başka gündem maddeleri de vardı. Özellikle Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konusunda da önemli uyarıların yapıldığını gördük. Son dönemde bölgede sıcak gelişmeler yaşandı. Enerji kaynakları üzerinden bazı denklemler oluşturulmaya çalışılması gündemde. Türkiye bu konuda neler yapmayı planlıyor? Milli Güvenlik Kurulu bildirisinin satır aralarında bu hususta neler var?
Evet, ne yazık ki orada uluslararası anlaşmalara, sözleşmelere aykırı bazı çalışmalar var. Özellikle Kıbrıs Rum kesimi İsrail'le, Mısır'la ve bazı ülkelerle anlaşmalar yaparak gayri meşru bazı girişimlerde bulunarak oldu bittiyle oradaki enerji kaynaklarını almayı ve bu ülkelerle birlikte batıya aktarmayı, buradan kazanç elde etmeyi planlıyor. Tabi bunu yaparken iş sadece enerjiyle sınırlı değil. Aslında konu sadece Kıbrıs'la da ilgili değil, Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili. Çünkü hem Kıbrıs hem Ege'deki kıta sahanlığı konusu Türkiye'nin güvenliği için anahtar önem taşıyan konular. Ve buradaki o enerjiyle başlatılan girişim bir anlamda Türkiye'nin güvenliğini de tehlikeye atacak potansiyel taşıyor. İşte bu nedenle Türkiye bugüne kadar gerekli adımları attı. Örneğin Fatih gemisi sondaj çalışmalarına başladı. Şimdi ikinci bir gemi aynı şekilde çalışmalarına başladı. Şüphesiz bunlar yeterli değil. Türkiye daha fazla belki bölgeyle ilgili çalışmaları yapması gerekiyor. Münhasır ekonomik alanlar bu anlamda önemli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de buradaki haklarını ve imkanlarını Türkiye sonuna kadar kullanmalı. Çünkü son dönemde baktığımızda sadece ülkeler bazında bu çalışmalar yürümüyor. Kıbrıs Rum kesimi işte Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin şirketleriyle anlaşmalar yaparak buradaki o boşluğu, belirsizliği bir anlamda kendi menfaatine çevirmeye çalışıyor. İtalya'yla da son günlerde bir anlaşmanın yolu aranıyor. Boru hattının Akdeniz'in altına döşenecek borularla İtalya'ya taşınması ve buradaki gazın Avrupa'ya ulaştırılması gibi bir projeden bahsediliyor. Diğer taraftan baktığımızda Yunanistan artık neredeyse savaş senaryolarını konuşmaya başladı. Yunan televizyonlarında bununla ilgili haritaların açıldığını, çeşitli planların yapıldığını görüyoruz. Ama şunun altını çizelim. Dün MGK bildirisinin de özellikle bu konuda vurguları vardı. Türkiye bu konularda son derece kararlı. Oldu bittilere izin hiç bir şekilde verilmeyecek. Kendi haklarından kaynaklanan her türlü adımı atabileceğini Türkiye gerek Cumhurbaşkanı'nın ve ilgili yetkililerin ağzından gerekse de Milli Güvenlik Kurulu'nun bildirisinde de ifade etti. Ne denildi? Birkaç cümleyle de onu aktaralım. Türkiye'nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatleri son gelişmeler çerçevesinde değerlendirilmiştir vurgusu yapıldıktan sonra bölgedeki tek yanlı ve uluslararası hukuku çiğneme teşebbüsleriyle cepheleşme girişimlerinin bölge ve dünya barışına katkı sağlamayacağı, uluslararası hukuka uygun ve meclis iradesine dayanan kararlılığımızın dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir şeklinde ifade var. Nedir meclis iradesine dayanan kararlılık? Hemen hatırlayalım, 1995 yılında meclisten bir karar çıktı ve bu karar kapsamında Türkiye hem altı deniz mili konusundaki hassasiyetini koruyor hem adalar konusundaki hassasiyetini son derece bu kararda verdi ve meclis bu anlamda gerektiğinde savaş yetkisini de tanımış durumda. Yani Yunanların o televizyondan barbar bağırmalar aslında pek fazla bir şey ifade etmiyor. Türkiye'nin kararı hazır. Eğer öyle bir duruma gelecek olursa bazı şeylerden çekinmeden de gerekli adımları atabilecek her türlü gücü ve imkanı var. Türk Silahlı Kuvvetleri bu konuda ne kadar muktedir olduğunu aslında diğer coğrafyalarda yaptıklarıyla gösterdi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatları bunun bir örneğidir. Terörle mücadele bu anlamda son derece önemli örnektir. Bu anlamda Yunanistan başta olmak üzere Kıbrıs Rum yönetiminin de Türkiye'nin bu hassasiyetlerini kaşımaması, bölgedeki bazı belirsiz noktalardan hareketle bazı girişimlerde bulunmaması, tansiyonu yükseltmemesi son derece önem taşıyor. Bu anlamda dünkü Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkan kararda mesaj niteliği taşıyan cümlelerdi. Belki kulak vereceklerdir. Vermezlerse de Türkiye gereğini yapabilecek potansiyele de güce de sahip. Bunun da altını çizelim.
Sayın Kurban, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Değerli açıklamalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz size.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tüm yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da Ankara'dan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyorum.
Teşekkürler. Sevgili dinleyenler, haftaya yine buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Meclis gündemi.